Ayrım 12, Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal, sayfa 105. 5-5, Kanglı, Kaoçe boyları. Daha sonraki asırlarda ortaya çıkan Kanglı, yani Arabalı boy adını örnek kabul edersek, kelime anlamından hareketle Kaoçeleri Kanglı şeklinde yazmak hiç olmazsa anlam bakımından doğru olmaktadır. Burada Kanglı adı, Kaoçe okunuşunun yerine kullanılacaktır. Çince'de kelime anlamı bakımından yüksek arabalı anlamına gelen Kanglıların kökeni Hunların ataları döneminde adları kaynaklarda geçen Kızıl Ti, Çitilere dayandırılmaktadır. Bu yüzden onların ilk adlarının Tili olduğu da vurgulanmıştır. Tingdinglerin sonraki devirlerde takip nesilleri oldukları açıkça anlaşılan Kanglıların, Hun öncesi dönemde Çin'in kuzeyinde yaşayan ve çoğunlukla Türk boylarının ataları olarak gösterilen Tilere bağlanması çok enteresandır. Bu her şeyden önce onların isimlerinin yaygınlığını ve tarihi perspektif içinde oynadıkları derin rolleri göstermektedir. Dillerinin Hunlarla aynı olduğu ifade edilmiş, yani aynı dili konuştukları bildirilmiştir. 5-5-1. Devlet kuramayan boylar. Büyük Hun İmparatorluğu'nun zayıflayıp çökmesinden sonra Moğolistan coğrafyasında 3. yüzyıl başlarında kurulan Hisen Piler'in devleti epey güçlendi. O vakit Orta Asya'nın batı bozkırlarında yaşayan Tinglingler, yani yüksek arabalılar Kanglı'da adı geçen kavmin hakimiyetini tanımak zorunda kalmışlardı. Bu esnada Kanglıların bir kısmı Gobi çölünün güneyi ve kuzeyinde avcılık ve hayvancılıkla iştigal ediyorlardı. Herhangi bir devletleri yoktu. Akabinde Huan Huan devleti tesis edildikten hemen sonra hızla büyümüştü. Bu devlet, 5. asrın başında güneybatılarındaki Kanglıların bölgesini ele geçirdi. Mağlup olan Kanglıların idarecisi Perihuli, Çin'deki Kuzey Wei devletine kaçarak kendini kurtarabildi. Wei hükümdarı Tao Wei, ona devletinde yüksek bir makam vererek hizmetine aldı. Perihuli'nin torunları Kuzey Wei 535-557, Doğu Wei 550-577 ve Kuzey Qi'yi devrine kadar varlıklarını sürdürebildi. 4. yüzyıl ortalarında birkaç defa Tabgaçlar tarafından mağlup edilen Kanglılar, esas ilk ağır yenilgilerini 389 yılında almışlardı. 12 yıl sonra Tabgaçlar bir kez daha onları yendi ve 20 binden fazla araba ele geçirdiler. Bu savaşlar sırasında onların kabile sayısının 37 olduğu bildirilmektedir. Bundan 2 yıl sonra bir kabile daha teslim oldu. Kanglıların aralarında bir birlik oluşturup devlet kuramadıkları anlaşılıyor. Bundan dolayı Kanglıların doğu grubu da Huan Huanlar ile Tabgaçlar arasında sıkıştığından iki devlet arasında hakimiyet konusunda sürekli el değiştiriyordu. Kanglı boyları arasında idareyi elinde tutan Holui kabilesinin zayıflaması sebebiyle Moğolistan'da mevcut Kanglı siyasi birliği dağılıp gitti. Bundan sonra onlar Huan Huanlara göçüp bağlandılar. Kuzey Wei devletinin hükümdarı Tai Wu, Huan Huanlara 3 kez sefer tertip etmiştir. Bu seferlerin en büyüğü 429 yılında olmuş, Nisan ayından Temmuz'a kadar sürmüştü. Neticede Huan Huanlar ağır yenilgiye uğrayınca onların idaresi altındaki kabileler kendi bağımsızlıkları için hareketlenmeye başlamışlardı. 5-5-2. Cungarya'daki kısa bağımsızlık. Kingan dağlarından Kuzey Moğolistan'a kadar geniş sahada yaşayanlar Kuzey Wei Tabgaç devletine bağlandılar. Ayrıca Kuzey Moğolistan'daki Fufulo kabilesiyle birlikte başka bazı kabileler batıya doğru harekete geçti. 481 yılına gelindiğinde batıya gidenlerin Tanrı dağlarının güneydoğu eteklerine ve Kaoshang Turfan'a yerleştiler. Kaoshang'daki küçük devletçik onlar tarafından zapt edilmişti. Bundan sonra onların kuvvetlendiklerini ve 485-486 yıllarında Afushilo liderliğindeki Fufulo kabilesi Altay Tanrı Dağları'nın arasında uzun süren mücadelelerden sonra Cungarya'da bağımsız bir devlet kurmayı başardı. Batı Türkistan'da hüküm süren Akhunlar, Cungarya'daki Kanka Devleti'ni yıktığında arta kalanları Huanhuanlara boyun eğmek mecburiyetinde kaldı. 553, öne çıkan bazı Kanglı boyları. Söz konusu Kanglıların çok sayıda boydan müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır. Ancak aşağıda görüleceği üzere bu boylardan bazıları kuvvetli oldukları için önemliydi ve ön plana çıkıyorlardı. Dolayısıyla temayüz eden önemli kabilelerin adları Ti, Huanho, Hulü, Şiepi, Huku, Hiçi, Çi idi. Bunlardan çoğu Luhun, Lukçun denizinin kuzeybatısına 100 li'den fazla mesafede olan bir sahaya göçtüler. Bu bölgede Çin ile daha yakından ilişki kurma imkanı bulacaklardı. Burada sayıları artıp kuvvetlendiler. Huanhuanlarla düşman oldular. Ayrıca sürekli Wei, Tabgaç ülkesine saldırıda bulundular. Söz konusu bölge Kao Shang yani Turfan'dır. 554, büyük güçlerin arasında sıkışma. Kanglılar, kuzeydoğularında Huanhuanlar, güneydoğularında Tabgaç devleti ve güneybatılarında Akhunlar tarafından çevrelenmişti. Dolayısıyla tarihleri o zamanın bu üç büyük gücü arasında varlığını devam ettirebilme mücadelesi şeklinde gelişecektir. Mühim ve kalabalık kütleler Turfan civarında oturuyor, duruma göre Huanhuan ve Tabgaç devletleri arasında bağlılık konusunda tercih ediliyorlardı. Tabgaç hükümdarı Tayi Tusu, Wei İmparatoru Tayi Wu, M.S. 424-452, onlar üzerine hücuma kalkan ilk imparatordur. İmparatorun onlar üzerine bizzat büyük bir orduyla uzun bir süren sefere çıkması, Kanglıların o sırada kuvvetli vaziyette olduklarını göstermektedir. İlk seferinde Tabgaç İmparatoru Jolo Suyun'u geçerek batıya doğru Luhun Denizi'ne kadar ilerlemiştir. Orada savaş arabasını bırakıp bölgenin coğrafi şartlarına uygun şekilde ata binerek kuzeybatı istikametinde 100 li'den fazla ilerledi. Sürpriz bir baskın yaparak onları ağır bir yenilgiye uğrattı. At, sığır ve keçi gibi hayvanlardan 200 binden fazla ele geçirmiş, nihayet çok sayıda insan yakalamıştı. Arta kalan Kanglıları da Kurt Dağı, Langshan'da büyük bir yenilgiye uğrattı. Arkasından kuzeyi teftiş etmek maksadıyla generallerini doğu batı olmak üzere ikiye ayırıp kendisi 6 orduyla orta yoldan ilerledi. Neticede Chio Jan suyunun kuzey batısında yaşayan Kanglı kabilelerini bozguna uğratıp yakaladı. Bütün Çin ordularının birleşmesi ayrı halklardan oluşan 30'dan fazla boyunu yenmişlerdi. Bundan başka Prens Yi kuzey batıya doğru hücuma kalkıp Gobi çölünün içinde 100 li 50 kilometre daha ilerledi. Arta kalan 7 kabileyi daha mağlup etti. 555. Geyik avı için tahsis edilen arazi. Ardı ardına kuvvetli darbelere maruz kalan Kanglılar korkup dağılmışlardı. Daha sonra İmparator Niu Chuan'ın dere, güneyine çekilip bir av düzenlediğinde 750 li, 350 kilometrelik bir alanı çevirme görevini Kanglı atlılarına verdi. Atlıların olağanüstü çevik hareketi sonucunda çok sayıda av hayvanı Ping Chiang'a sürülerek Çinliler tarafından kolayca avlandı. Onların bu başarılı işinden dolayı Kanglılar için bir geyik bahçesi yaptırttı. Bu bahçe güneyde Tayi Yin'i takip ederek kuzeyde Çin Seddi'nden biraz uzakta, doğuda Payi Tang'ı içine alıp Batı dağlarına kadar giderdi. Böylece daha sonra Göktürklerin Çin'e yerleştirilmeleri sırasında açık misallerini görebileceğimiz bir uygulama yapıldığı anlaşılıyor. Çinlilere yenilen ya da teslim olan boylar bu ülkenin sınırları içinde kuzey taraflarında kendi hayat tarzlarını devam ettirebilmeleri maksadıyla yerleştiriliyordu. Çin'e teslim olan Kanglı boylarının sayısı bununla da kalmamıştı. Shi Liho, Mofu Tisuli Shien gibi reisler de 900'den fazla aileyle birlikte Çin tabiyetine girdiler. Bunlardan Tisuli Shien'e Çin generallik ve bazı askeri unvanları takdim edildi. Shi Pi boyu reisleri Mofu Fantou Chien kendi kabilelerinden 30'dan fazla birlikle Çinlilere tabi olmuş, o da Suma Tsanchun savaş bakan yardımcısı tayin edildi. Ayrıca kendilerine imparator tarafından maaş ve yiyecek de bağışlanmıştı. Yukarıda şahıs isimlerinde geçen Mofu adının Türkçe Baga, Bahadır, Yiğit olduğu anlaşılmaktadır. 556 Moğolların atalarıyla mücadele. Şiyepi boyundan sonra bir başka Kanglı kabilesi ön plana çıkmaktadır ki onun adı da Hulü'dür. Moğolistan coğrafyasında hakim olan Huanların hükümdarı Şelun, Tabgaçlar tarafından mağlup edilince askerlerini toplamış ve Gobi çölünün kuzeyine çekilmişti. Bu sırada Kanglıların Hulü boyunun reisi Peyi Holi, onun düştüğü zor durumdan memnun olarak şöyle demişti. Şelun'un yeniden topladığı askerler aciz ve atları da azdır. Onun işine bakmak şimdi kolaydır. Bundan sonra kendi boyunun insanlarını toplayan Peyi Holi gizlice onların memleketine girdi. Kolayca zafer elde edince hemen rehavete kapıldılar. Ama arkasından başlarına büyük bir felaket gelecekti. Huanların çadırlarını ve evlerini yıktıkları gibi kadınları ve kızlarını alarak uykuya daldı. Onların bu gafletini uzaktan, yüksekten gören Şelun, kaçan dağılan tebaasını topladı. Ancak 1000 kişi toplayarak sabah olunca bir baskınla hepsini öldürdü. Baskından Huli boyunun sadece 2/3 kurtulabilmişti. Yalnız kalan reisleri Peyi Holi gidip Tabgaçların hizmetine girdi ve kendisine Mengtu Düklüğü ünvanı sunuldu. 557 Çin'de ulaşılan şöhret örnek koca. Peyi Holi Çin'de çok meşhur olmuştur. Özellikle onun kahraman, dürüst insan karakteri gösterdiğinden bahsedildiği gibi savaş atlarına bindiğinde diğer bütün insanlardan farklı bir görüntü çizdiği vurgulanmıştı. Onun heybeti ve haşmetinden dolayı ağlayan çocukları korkutmak için Peyi Holi geliyor diye söyleyip korkutarak susturmuşlardır. Diğer taraftan bekar kızlar, iyi bir koca arıyorsanız aradığınız Peyi Holi gibi olsun derlermiş. Üstelik saadet ve felaketin gelip gelmeyeceğini bildiği ve 50 fal çubuğunu çok iyi kullandığı ifade edilmişti. Dolayısıyla Çin sarayında çok itibar kazanan Peyi Holi'nin küçük oğlu Ho Tang'ın da saray hizmetine girmesine izin verildi. Onun ölümüne çok üzülen Tabgaç imparatoru, cenazesinin Çin usullerine göre defnedilmesini ve ölüm sonrası ünvanının Chung Chuang, sadık ve kuvvetli olmasını emretti. 558. Sahnede yer alan başka boylar. Bu arada Kanglıların Yuan Ho adlı kabilesi Orta Asya tarih sahnesine çıkmaktadır. Bu boyun Uygurların 5. asırdaki ataları olduğu iddia edilmiştir. 12 Kanglı boyunun adları arasında bildirilmeyen Huan Ho boyunun adı sadece General Yi Wei'nin seferi sırasında geçmekte ve Wu Pin boyu ile birlikte bahsedilmektedir. Adı geçen general 20 bin kişiyle kuzeyde sefere çıkmış ve Kanglı boylarından Huan Ho'lar ile Wu Pin'leri mağlup etmişti. Yukarıda adından bahsettiğimiz Hulü boyunun reisi Peyi Holi öldükten sonra Çinli kumandan Yi Wei 20 bin kişilik bir süvari kuvvetiyle kuzeye doğru harekete geçti. Karşısına çıkan Kanglı boylarından Huan Ho ile Wu Pin'leri mağlup ederek onların kabilelerini farklı yerlere dağıttı. 559 Huan Huanlarla ilişkiler ve ihanetler. Milattan sonra 413 yılından sonra Huanların Kanglı boylarıyla kurdukları münasebetlerden kaynaklar bahsetmektedir. Bu tarihten önce Kanglıların Shilo Hu isimli bir beyi bağlı olduğu kendi reisine isyan edip Huanların hükümdarı Shelun'a sığındı. Ona yol göstererek kendi ülkesi Kanglılara hücum ettirdi. Kanglılar yenilerek dağıldılar ve onların reisleri Chilo Hu oldu. Buna rağmen Huan Huanlar arasında Chilo Hu mutlu olamadı. Çünkü Shelun'un oğlu Shepa ile Pule Shen onun evine gidip küçük karısı ile münasebette bulundular. Kadın, Puluşena, kocasının Tatan adındaki prensi tahta çıkarmak istediğini ve bu yüzden Tatan'ın altından at dizginini güven telkin etmek için gönderdiğini söyledi. Bunu duyunca çok kızan Puluşen, 8000 süvariyle Çilohu'yu kuşattı. Çaresiz kalan Çilohu, bütün eşyasını yaktıktan sonra kendisini bıçakla öldürerek intihar etti. Arkasından Tatan'a da gizlice bir tuzak kuran Puluşen, onu da ortadan kaldırmak niyetindeydi. Ancak vaktinde hareket eden Tatan, Puluşen ve Şepa'yı yakalatıp iple boğdurttu ve kendisi tahta çıktı. Kangıların başsız oldukları için sürekli kendilerine sığınacak bir devlet aradıkları anlaşılmaktadır. Çünkü kendi aralarında herhangi bir devlet kurabilecek bir yetenekli lider çıkaramamışlardı. 5-5-10 Tarım yapmaya başlayan Kangılar. 424'lü yıllar geçildiğinde Tabgaç-Huan-Huan savaşları hızla devam ediyordu. Kangılar yine tarihi kaynaklarda yer almışlardır. Huan Huanları ağır bir bozguna uğratan Tabgaç hükümdarı ülkesine geri dönerken Kangıların doğu boylarının Binli 500 kilometre uzaklıktaki İmi Po isimli mevkiinde bulunduklarını duydu. Alınan bilgiye göre onların çok sayıda hayvanları vardı ve ayrıca çok kalabalıktılar. İmparator onları An Yuan isimli bir generali vasıtasıyla baskına uğratıp mallarını yağmalamak istedi. Onun bu fikrine durum tehlikeli olabilir diye bazı devlet adamları itiraz ettilerse de dinlemeyip gönderdi. Çinli kumandan öncelikle daha önce Tabgaç hakimiyetine giren Kanglı kabilelerini harekete geçirmişti. Üzerlerine büyük bir ordunun geldiğini gören İni Po'daki Kanglılar kendiliğinden teslim oldu. Verilen bilgiye göre yüz binlerce Kanglı Tabgaç hakimiyetine girdiği gibi 1 milyondan fazla at, sığır ve koyun da ele geçirilmişti. Teslim olanlar hayvanlarıyla birlikte Gobi çölünün Binli güneyindeki bir yere yerleştirilmişlerdi. Kanglılar su ve melaları takip ederek hayvancılık yaptıklarından ikamet ettikleri bölge onlara çok iyi gelmişti. Bu arada tarım ürünleri, ekmeği ve yemeği öğrendikleri vurgulanmaktadır. Kanglılar su ve meraları takip ederek hayvancılık yaptıklarından ikamet ettirildikleri bölge onlara çok iyi gelmişti. Bu arada tarım ürünleri, ekmeği ve yemeği öğrendikleri vurgulanmaktadır. Ürettikleri mallarından Çin sarayına vergi veriyorlardı. Neticede bölgelerinin verimliliği dolayısıyla Kanglıların hayvanlarının sayısı çok artmış, at, koyun ve sığır gibi hayvanlar ucuzlamıştı. Burada bahsedilen İni Po bölgesi, Turfan da olmalıdır. Çin'e teslim olan Türklerin sayılarının birkaç yüz bin civarında bulunması bize onların askeri kuvveti hakkında fikir vermektedir. 5-5-11 Tabgaçların tarafını tutan Kanglılar. 428 yılında Huan Huanların hükümdarı Tatan, 10 binden fazla süvari ile Çin'in kuzey sınırlarını darmadağın etti. Çin'in sınırlarında yaşayan halklar yağmalanmış ve öldürülmüştü. Onların bu hücumlarını kendi tebaaları olan Kangları kullanmak suretiyle engelleyen Çinliler, arkalarından kendi kumandanları Kuang Ning'i göndermişlerdi. Fakat bu kumandan Huan Huanlara yetişemedi. Çünkü Kanglılar Huan Huanları ağır bir bozguna uğratmışlar, kuzeye çekilmek zorunda bırakmışlardı. 430'da da Tabgaçlar, Huan Huanlar üzerinde düzenledikleri büyük sefer ve zafer kazandıkları sırada Kangıların büyük yardımını gördüler. Adı geçen tarihte Tabgaç ordusu, Yenisey Irmağı'nın kaynaklarına kadar uzanan uzun bir sefer düzenlemişti. Tabgaç ordusunun karşısında tutunamayan Huan Huan hükümdarı, batıya doğru kaçtığında onları takip etmek işi Kangılara kalmıştı. Önleri Kanglılar tarafından kesilince Huan Huanlar geri dönmek zorunda kaldı. 300 bin kişiden fazla Huan Huan Tabgaçlara teslim oldu. Ayrıca Çinliler 1 milyondan fazla at ele geçirdiler. 5-5-12 Bayrama katılan Tabgaç İmparatoru. 430 yılındaki savaşlarda adlarının bildirilmesinden sonra yaklaşık 41 sene sonra yani 471 yılına kadar Kangla adı kaynaklarda görülmemektedir. Bir başka ifadeyle onlar herhangi bir olaya karışmadıkları için adlarından bahsedilmemiştir. Cao Tusung adı geçen tarihte Tabgaç İmparatoru olduktan sonra onlar hakkında ilginç bir kayıtta Cao Tusung zamanında 471-500 5 kabile Kangaları toplanarak göğe kurban sundular. Birkaç 10.000 kişilik büyük bir kalabalığı toplantı yapıp at yarışları tertip ettiler. Bu hoş ve neşe veren bir adettir. En eski atalardan beri bile büyük bir bayram yapılmadığını söylerler. İmparator da bizzat bayrama şeref verince herkes sevindi şeklinde bahsedilmektedir. 5513 Tabgaçlara isyan. Bundan sonra imparator Hisiyoven güneye düzenlediği bir sefere Kangluların da katılmasını istedi. Ancak onlar katılmadıkları gibi üstelik Yuan Ho ailesinden Şu Çayı kendilerine reis seçerek kuzeye çıkıp isyan ettiler. Qinling'e vardıklarında Çin askeri valisi Tutu Yuan Wu onların arkasından giderek yenilgiye uğrattı ve geri döndü. Arkasından bir kez daha Çinliler tarafından mağlup edildi. Bunun üzerine Huan Huanlardan dış destek aramayı düşündü. Fakat onlar da onu hakimiyetleri altına almak isteyince geri pişmanlık duyarak Çin'e geldi ve tabi oldu. Kaynağın bildirdiğine göre bu sırada Kangların 12 boyu daha vardı. Herhalde 2 boy kuzeybatıda bağımsız durumda bulunuyordu. Huan Ho kabilesinin ya da ailesinin Kanglı boyları arasında önderlik yapacak konumda olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Kanglıların Çin'e giden grupları orada eriyip gitti ama eski yurtlarında kalanlar özellikle Huan Huanların baskısından kurtulanlar varlıklarını devam ettirebildiler. 5514 Yeni bir boyun parlaması. Kangluların Fufulu adlı bir boyunun 5. yüzyılın ikinci yarısında kuvvetinin arttırıp siyasi bir birlik kurduğunu görmekteyiz. Önceden bu boy Huan Huanlara itaat etmek zorunda bırakılmıştı. Huan Huanların hükümdarı Tulun zamanında kendi içinde bu siyasi birlik parçalandı. Bunun üzerine onların beylerinden Afu Shilo, amcasının oğlu Chiyongchi kendi yanlarına 100.000 kişilik bir kütle ile birlikte Tabgaçlara bağlandı. Aslında Tulun 479 yılında Tabgaçlara saldırdığında Afu Shilo buna karşı çıkmış ve kendine bağlı boylarla batıya doğru ilerlemişti. Akabinde batıda bir devlet kurmayı başardı. 487 yılında Huan Huan hükümdarı Tolun, Çin'deki Wei devletine akın yapmak istediğinde Kanglılardan Afu Shilo ona bu akının gereksiz olduğunu söylediyse de Tulun dinlemedi. Buna kızan Afu Shilo kendisine bağlı olanlarla birlikte batıya gitti ve bağımsızlığını ilan etti. İleri gelenleri ona Ulu Gök'ün oğlu anlamına gelen Hulu Fulo unvanını verdiler. Qiyongqi ise veliaht idareci anlamına gelen Huo Pei adlı bir ünvan aldı. Her iki Kanglı idarecisi barış içinde yaşamaya başladılar. Afu Shilo kuzeyi, Hu Pei ise güneyi idare ediyordu. Huan Huan hükümdarı onları yenmek ve yeniden devletine bağlamak için geldiyse de Afu Shilo tarafından ağır bir bozguna uğratıldı. Neticede Tulun ülkesini doğuya taşımak zorunda kaldı. Bundan sonra gittikçe kuvvetlendiği anlaşılan Afu Shilo'nun liderliğindeki Fufulo devleti ekonomik açıdan da kalkınmaya başladı. Üstelik dış diplomatik destek arayarak Huan Huanları ortadan kaldırmak niyetinde olan Kanglı hükümdarı 490 yılında Soğut asıllı Yuchu'yu Çin başkentine göndererek iki ok ve vergi takdim edip şöyle dedi. Huan Huanlar Çin imparatorlarının topraklarında çok yağmalar yaptılar. Biz onları tehdit ettik ise de dinlemediler. Bunun üzerine biz de onlara isyan ettik ve buraya geldik. Şimdi Huan Huanları cezalandırmalıyız. Onların bütün iyi niyetine rağmen Tabgaç hükümdarı Hisiyoven inanmamış, durumu daha yakından anlamak için Yuti adlı birini mukabil elçi olarak göndermişti. Arkasından yine Kangliların idarecileri adı geçen Çin elçisiyle birlikte Puchi'yi gönderip yine vergi sunmuşlardı. Maksatları Huan Wanlara karşı ittifak yapmaktı. Bu defa ikna olan Çin İmparatoru Yuti'nin yanına Shangshang'ı da katarak Kanglılara bir defa daha gönderdi. Her ikisine de işlemeli pantolon ve ceketlerle 100 top kumaş verilmesini emretti. 5-5-15 Akunların devreye girmesi. Onların Huan Huanlardan kurtularak güçlenmeleri, İpek Yolu üzerindeki önemli bir merkez Turfan, Kao Chang üzerinde söz sahibi olmaları, Batı Türkistan'ın bir başka siyasi gücü Akunların menfaatine dokunmuştu. Bunun üzerine Akunlar, güneydeki Kanglı hükümdarı Chiyong Chi'yi mağlup edip öldürdüler. Oğlu Mivutu esir düştü. Dağılan boyların halkın bir kısmı Çin'e, diğer kısmı da Huan Huanlara sığındı. Çin'e sığınanlar imparatorun emriyle Meng Wei tarafından Kao Pingcheng'e yerleştirildiler. 491-500. Bundan sonra Çinlilerin de Turfan ve Batı'ya giden İpek yolları üzerinde söz sahibi olmak istediği ortaya çıksa da Akunların o sırada çok güçlü durumda bulunmaları böyle bir şeye imkan vermiyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 113.